Kitabın adı Yalnızlığın Özel Tarihi, yazarı Ahmet Altan. 14. ayrım. Sinirleri gerginleşen Nermin'in sesi titremeye başladı. Biraz önceki kavgada dedesinin yaşlılığı, teyzesinin saldırganlığı, kendi yalnızlığı hep birlikte ortaya çıkmıştı. ''Böyle konuşmayın ne olursunuz, ölmekten söz etmeyin. Bari siz üzülmeyin dedeciğim, çevremde hep üzüntülü insanlar gördüm. Hiç kimseyi mutlu edemedim, kendim de mutlu olmadım. Bari siz de benim yüzümden üzülmeyin lütfen.'' Hüsrev Bey şefkatle güldü. ''Üzülme, hadi üzülme, ben üzülmüyorum. Kızdım birden, siz öyle edepsizlik edince. Geçti, hadi üzülme, üzülecek bir şey yok. Hem sen beni üzmüyorsun, ben artık yaşlandım. Öyle var ayoğa üzülüyorum, sen bana bakma. Yaşlılar böyledir kızım. Onlar aslında yaşlı olduklarına kızarlar ama başkasına kızmış gibi yaparlar. İnsan yaşlandım diye kime kızabilir ki? Yaşlılık bunlar, yaşlılık. Üzülecek bir şey yok. Gençlik gibi yaşlılık da geçici. Bizimki biraz uzadı, hepsi bu. Kızgınlığımız da onun için biraz fazla. Sen yalnız teyzene öyle davranma. O yaşlı kadın. Babası çok celalli bir adamdı. Nur içinde yatsın. Müberra'nı mı çok baskı altında büyüttü. Baskı olan her yerde üzüntü sıkıntı çoktur. Cemal Paşa'nın çok namuslu ama çok mutsuz bir kızı oldu işte. Kadın babasından çok çekti gençliğinde. Yaşlılığında da senden çekmesin. Sen hem gençsin hem de aklı başındasın. Duymayıver bazı söylediklerini. Sizi kıskanıyor biraz işte. Siz teyzemi çok gençliğinden mi tanıyorsunuz? Hüsrev Bey şöyle bir durup düşündü, elini havada salladı. Oo, kaç yıl. Hesabını Allah bilir. Rahmetli pederi benim ahbabımdı. Bu konuğa birkaç kere gelip gittim. Hatta o zamanlar Müberra Hanım'la beni evlendirmeyi de düşünmüşlerdi ama o zamanlar çok küçüktü. Ben istemedim. Seneler sonra ben burada yoktum. Bizim oğlan senin baban yani Cemal Paşa'nın torunuyla tanışmış. Bunlar mercimeği fırına vermişler. Neyse, evlendiler işte. Sonra da babam buraya üç güveysi girdi ama o zamanlar Cemal Paşa rahmetli olmuştu. Ben düğünlerine yetişemedim. Erzincan'da mıydım, Elazığ'da mıydım? Oralarda bir yerlerdeydim işte. Sonra bizim hanım, senin babaannen yani, bizi bırakıp öbür tarafa geçince ben de yalnız kaldım. Orada burada dolaştım epey. Sonra baban tutturdu. Artık yanımıza gel diye. Ben de baktım yaşlanıyorum. Oradan oraya dolaşmaya pek gücüm yetmiyor. Geldim buraya yerleştim. Sen daha çocuktun o zamanlar. Geliş o geliş. Geldim Cemal Paşa'nın konağına girdim. Nereden nereye? Kim derdi ki ben bir gün Cemal Paşa'nın torununa kayınpederi olacağım da onun evinde oturacağım da Müberra Hanım konağı satacak mı diye meraklanacağım. Nermin Hüsrev Bey'in koltuğunun yanına gelip dizinin dibine oturdu. Hüsrev Bey'in elini tutup yanağına bastırdı. Dedesine kendisini çok yakın bulmuştu birden. Siz beni çocukken hiç sevmediniz değil mi? Hüsrev Bey torununun elini tutup yanağına bastırmasından rahatsız olmuştu. Kendisine dokunulmasından hoşlanmazdı. Ama elini çekmedi. Nermin'in her zamankinin aksine çok duyarlı olduğunu, en küçük hareketten alınıp kırılabileceğini sezmişti. Onun kendisine sığınmaya çalıştığını da anlamıştı. Kısa bir süre için bile olsa bir kadının kendisine sığınmaya çalışması hoşuna gitti. Nermin'i torununu gibi değil, daha çok bir kadın gibi görüyordu. Kızım, birini sevmek zor iş. Herkes o zor işi beceremez. Ben de beceremeyenlerdenim. Benim hayatım çok mücadeleyle geçti. Hayatı mücadeleyle geçenler biraz bencil olurlar. Hep kendilerini korumaya alıştıklarından mıdır nedir? Bilinmez. Öyle mücadeleci adamlar pek sevgiyle dolu değillerdir. Ben de değildim ama seviyormuş gibi de yapmadım hiç. Kimseyi pek fazla sevmedim vaka ama kimseden de pek bir sevgi beklemedim. Ne babandan bekledim ne senden bekledim. Eh, sizden de pek sevgi gördüğüm söylenemez. Saygı gördüm. Lakin ben de pek sevgi görmedim. Sevilecek bir adam da değildim gerçi ya. Sizi hiç seven olmadı mı? Hüsrev Bey gene uzaklara dalıp gitti. Bir süre düşündükten sonra cevap verdi. Galiba hiç olmadı kızım ama doğrusunu istersen bunun eksikliğini de hiç hissetmedim. Belki bir kadın biraz sevmiştir. Onu da tam bilemedim hiç. Sevgi falan. Belki bunlar önemli şeyler. Belki benim için de zamanında önemliydi. Artık hiç hatırlamıyorum. Sevgi aramakla bulunan bir şey değil. Bazısına rast gelir, bazısına rast gelmez. Neyse, ben Müberra Hanım'la konuşurum. O çocuğu, neydi adı? Haluk muydu? Ha işte, onu davet edersin ama teyzenin üstüne çok gitme. Çok özür dilerim. Gerçekten çok utandım sizin yanınızda öyle şeyler söylediğim için. Hüsrev Bey alaycı, küçümseyici bir ifadeyle gülümsedi. Üzülme, üzülme. Konaklar böyledir. Dışarıdan parlak görünür ama altını kazırsan neler çıkar neler. Sizin söyledikleriniz pek masum kalır. Sen canını sıkma. Konak kadınları biraz tuhaftır. 30. Hep kötü şeyler olacak, önüme çıkan ya da beni arayan biri kötü bir haber verecek telaşı var içimde. Hiçbir yerde uzun süre duramıyorum. Çocukluğumdan beri bu tedirginliğimden kurtulamadım. Bu korkular yitip bitiriyor beni. O kötü kara haber hiç beklemediğim bir anda üstüme saldıracak sanıyorum. Hazırlıksız yakalanmamak için de hep o habere hazır bekliyorum. Biri bana ne olduğunu bilmediğim o korkunç haberi aniden söylese, herhalde yalnızca "Teşekkür ederim, zaten biliyordum." derim. Çünkü bir gün birisinin bana böyle bir şey söyleyeceğinden eminim. Yıllarca hep bir kara haber beklemenin tedirginliğiyle yaşadım ama onun ne olabileceği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Şimdi ise onun, o kara haberin ne olabileceğini biliyorum. Birisinin bana dedemin öldüğünü söylemesinden korkuyorum artık. Benim bir yerde ansızın duymaktan korktuğum kötü haber, dedemin ölümü. Bütün sahipsiz korkularım, vicdan azaplarım artık kendilerine bir sahip buldular. Şimdi neredeyse delicesine bir tutkuyla korkuyorum dedemin ölmesinden. Geceleri gidip gizlice kapısını dinliyorum, soluk alıp almadığını anlamaya çalışıyorum. Ölecek olursa bunu ben herkesten önce bilmeliyim. Bir başkası söylememeli. Onun öldüğünü başkasından duyarsam, bu onun ölümünün getireceği acıyı daha da artıracak. Dedem artık çok yaşlı, güçsüz ama gene de bana güven veriyor. Kendimi onun yanında güvende hissediyorum. O da kendini benim yanımda daha güvenli hissediyor. İlişkimiz hala çok mesafeli. Büyük bir olasılıkla da hep böyle kalacak ama artık birbirimizin yaşadığını, var olduğunu keşfettim. Dedem geçen akşam hiç kimseyi sevmediğini, hiç kimseden de sevgi beklemediğini söyledi bana. Ben de hiç kimseyi sevmiyorum ama ben dedemin aksine hemen hemen herkesten sevgi bekliyorum. Belki de asıl yanlışlık burada. Başkalarından sürekli sevgi beklememde. Başkaları beni sevsin diye bu kadar uğraşmamalıyım. Ama birileri beni sevmezse, o zaman içimdeki korkular daha da büyüyerek çıkıyor ortaya. Onları yatıştıracak tek şey, birileri tarafından, kim olursa olsun, birileri tarafından sevilmek. Ancak o zaman korkularımdan bir ölçüde kurtulabiliyorum. İçimdeki o saldırgan boşluğa karşı direnebiliyorum. Sevgi bir tür ilaç benim için. Onu bir başkasına veremiyorum ama sevgiye ihtiyacı olan, hasta olan benim. Ben sevgisiz kalırsam korkularım beni yok eder. Dedem sevgi aramamış çünkü hiçbir şeyden korkmamış. Ben sevgi istiyorum çünkü her şeyden korkuyorum. Dedem korkmadığı için hiç kimseye sevgi vermemiş. Ben korktuğum için hiç kimseyi sevmedim ama sonuçta ikimiz de kimseyi sevmedik. Onun cesareti, benimse korkaklığım bizi birbirimize benzetiyor bence. Şimdi ise rolleri değiştik sanki. Ben onun yanında korkmuyorum. Belki de ilk kez kendimi güvende hissediyorum. Dedemse artık korkuyor. Yaşlılıktan, yalnızlıktan korkuyor. Ne kadar saklamaya çalışırsa çalışsın, sevgi arıyor. Sığınacak birini arıyor. Ne garip. Şimdi ben korkmadığım için, o da korktuğu için birbirimizi sevmeye başladık. Bunu Haluk'a anlatmadım. Anlatsam o bilgiç gülümsemesiyle. Ne acıklı bir sevgi denklemi deyip beni kızdıracağını biliyorum. Eskiden dedem hiç kimseyle konuşmazdı. Kendinden başka yeryüzünde yaşayan başka biri yokmuş gibi davranırdı ama şimdi benimle konuşuyor. Bazen eve geç gittiğimde salonda oturmuş beni beklediğini görüyorum. Beni beklediğini söylemiyor tabii. Ölse böyle bir şey söylemez. Ama ben beklediğini biliyorum. Onun konuşmalarından, hafif titrek sesinden hoşlanıyorum. Başka erkeklerde olmayan bir şey var onda. Bazen beni kahkahalarla güldürüyor ama ben gülerken kendisi gülmüyor. Başını önüne eğip kendi kendine hafifçe gülümsüyor. Bazen de suratını asıyor. Herkesi, her şeyi küçümsüyor. Onun bu yanından da hoşlanmıyorum. Geçen akşam düşümde görsem inanmayacağım bir şey yaptı. Bak, sana bir şey göstereceğim deyip gitti. Biraz sonra da bir mandolinle geri döndü. Bacak bacak üstüne atıp mandolini dizine dayadıktan sonra Kafkas türküleri çalmaya başladı. Bir yandan da o titrek sesiyle söylüyordu. Gidip onu öpeceğim geldi ama tuttum kendimi. Bazen de bana ortaokulda ezberlediği Rus şairlerinin şiirlerini okuyor. Hiçbirini unutmamış. Ortaokuldan sonra da bir daha şiir falan okumamış herhalde. Hatta ortaokuldaki kitaplarını saklıyor. Geceleri eve döndüğümde bakıyorum, ortaokul kitaplarını okuyor. Onu öyle bana şiirler okurken, titrek sesiyle türküler söylerken görünce ona acıyorum. Onu çocuğummuş gibi görüyorum. Yeni bebeği olmuş bir anne gibiyim. Eve akşamları erken dönüyorum. Gidip dedeme bakmak, onun yaşadığını görmek istiyorum. Dışarıda hep huzursuzum. Ne zaman bir yerde gülüp eğlensem o sırada dedeme bir şey olacağından korkuyorum. O kara haberin geleceği telaşı sarıyor içimi. Kötü bir haber duymaktan korkmadığım tek yer artık dedemin yanı. Geçip onun karşısına oturuyorum. O eski kitaplarını ya da o günkü gazeteleri okuyor. Ben dergileri karıştırıyorum ya da televizyon seyrediyorum. Arada bir o bana bir şeyler anlatıyor. Bazen de sıkılıveriyorum. Tıpkı başka erkeklerin yanında sıkıldığım gibi. Ama dedem sıkıldığımı öbür erkeklerden daha çabuk seziyor. Artık yatalım deyip gidiyor. O gidince de bu sefer dedemi kırdım diye üzülüyorum. 40 yaşıma yaklaşırken kendime hem bir çocuk hem bir dede hem de gizli bir aşık buldum. Dedemin sesinde, şiirler okurken, konuşurken, türkü söylerken bir şeyler var. Bana bir torununmuşum gibi değil de bir kadınmışım gibi davrandığını sezdiren bir şeyler. Onu yalnızca sevmemi değil, onu bir erkek olarak da beğenmemi istediğini ele veren bir şeyler. Dedem farkına varmadan kendini bana beğendirmek istiyor. Bunun farkına vardığı zaman da birden suratını asıp beni azarlıyor. Hemen kalkıp gidiyor. İçimden gülmek geliyor ama gülmüyorum. Dedem onu gizli bir aşık gibi düşündüğümü öğrense ne yapardı acaba? Doğrusu ne yapacağını tam kestiremiyorum. 31. Ani bir fırtına patlayıvermişti. Yaz yağmuru sağanak halinde yağıyordu. Nermin bahçeyi koşarak geçti, eve girdiğinde sırılsıklandı. Saçlarını iki yana sallayarak küçük bir köpek yavrusu gibi suları silkeledi. Bahçede ağaçların arasından geçerken rüzgarın ve yağmurun hışırtısından biraz ürkmüştü. Salonda ışığın yandığını görünce dedesinin henüz yatmadığını anladı. Birisini göreceğine sevinerek girdi salona. Dedesi kitap okuyordu. Gidip dedesini öptü. Saçlarından akan sular Hüsrev Bey'in gömleğini ıslattı. Hüsrev Bey yüzünü buruşturarak yavaşça itti Nermin'i. Böyle sevgi gösterilerinden hoşlanmazdı. Nermin, ne yabani adam diye düşündü. Sonra kendisinin de böyle gösterilerden hoşlanmadığını anımsadı ama nedense birden içinden gelmişti. Ben bir kahve içeceğim, siz de ister misiniz? Hüsrev Bey başını salladı. Hayır, teşekkür ederim, sonra geceleyin uyuyamıyorum. Nermin kendisine bir kahve yapıp döndü. Dışarıda fırtına çıktı. Duydum, dedi Hüsrev Bey. Dedesinin karşısına oturdu. Gene o eski kitapları mı okuyorsunuz? Evet, o eski kitapları. Nermin dedesinin Rusça bir kitap okuduğunu gördü. Niye hep aynı kitapları okuyorsunuz? Yeni kitap okumak için artık çok yaşlıyım. Bilmediğim kitapları okuyamam. Bildiğim kitapları seviyorum, tanıyorum onları. Hepsi eski tanıdık kitaplar. Bir sonraki sayfasında ne olduğunu biliyorum. Bu da beni eğlendiriyor. Bir şimşek çaktı. Ardından korkunç bir gök gürültüsü duyuldu. Nermin elinde olmadan büzüşüp başını omuzlarının arasına çekti. Kafasına inmekte olan bir darbeden kaçınır gibiydi. Hüsrev Bey gülümseyerek baktı. O sırada bir şimşek daha çaktı. Hüsrev Bey Nermin'i uyardı. Gene gürleyecek. Nermin dedesinin kendisiyle gizli gizli alay ettiğini anladı. Bundan hoşlanmadı. Hüsrev Bey'in kendisini daha ciddiye almasını istedi o anda. Biraz daha soğuk bir sesle konuştu. Demin birden boş bulundum, yoksa gök gürültüsünden korkmam. Nermin tam sözünü bitirdiği sırada bir öncekinden daha şiddetli bir gök gürültüsü duyuldu. Gürültünün şiddetinden camlar zangırdadı. Nermin elinde olmadan gene büzüşüp kafasını içine çekti. Hüsrev Bey bir şey söylemeden başını kitabına eğdi ama dudaklarında yaşına hiç de uygun düşmeyen, çok genç, çok hergele bir gülümseme dolaştı. Nermin kısacık bir anda gördü o gülücüğü. ''Siz hiçbir şeyden korkmaz mısınız peki?'' Hüsrev Bey başını bile kaldırmadı. ''Bilmem, korkarım herhalde.'' Nermin arkasına yaslandı. ''Geçen gün konak satılacak diye korktunuz ama.'' Hüsrev Bey kafasını kaldırmadan kaşlarının altından düşmanca baktı torununa. ''Belki.'' Nermin üstüne gitti. ''Korkmanın da belkisi nasıl oluyor?'' Hüsrev Bey başını kaldırdı, kaşları hafifçe çatılmıştı. Sesi ise çok soğuktu. ''Her şeyin belkisi vardır kızım, bunu büyüdüğünde anlarsın.'' ''Ben çoktan büyüdüm, bundan sonra olsa olsa yaşlanırım.'' Nermin'in sesinde saygısızca saldırgan bir dalgalanma vardı. Hüsrev Bey uzatmadı. Aynı soğuk sesle konuştu. ''Yaşlandığında öğrenirsin o zaman.'' Hiç istemediği halde konuşmanın düşmanca bir hava alması Nermin'i rahatsız etti. Havayı değiştirmek istedi. ''Bana şiir okur musunuz?'' Hüsrev Bey çabucak değişen bir adam değildi. Saygısızlığı kolay kabul etmiyordu. Gene aynı soğuk sesiyle cevap verdi. ''Sen anlamazsın kızım, bu Rusça.'' Nermin sustu. Tatsız bir sessizlik oldu. Hiç istemediği halde düşmanca bir havanın doğmasına neden olmuştu. Şimdi de o havayı değiştiremiyordu. Bir kere daha denedi. ''Sizi kızdırdım mı? Kızdırdıysam özür dilerim.'' ''Hayır, niye kızayım?'' Yağmurun gürültüsü hızlanmıştı. Camları zıngırdatan bir gök gürültüsü daha duyuldu. Nermin biraz daha abartarak, sanki kafasına vurulan bir şeyden sakınır gibi eğildi. Sonra da dedesine baktı. Hüsrev Bey hemen gözlerini kitabına eğdi. Nermin gülümsedi. ''Biliyor musunuz, ben gök gürültüsünden korkarım. Demin birden utanıp korkmuyorum dedim. Aslında yalan söylemekten hoşlanmıyorum. Ama işte söyleyiveriyorum.'' Hüsrev Bey şöyle bir kafasını kaldırıp baktı. Sonra gene bir şey söylemeden eğdi. Nermin en şuh haliyle uzanıp dedesinin koluna dokundu. ''Bana küstünüz mü?'' Hüsrev Bey dehşetle kafasını kaldırdı. Gözleri kocaman açılmıştı. Torununun kendisine böyle bir soru sorabileceğini tahmin etmemişti. Soruyu çok saygısızca bulmuştu. Buz gibi azarlayan bir sesle tane tane konuştu. ''Ben senin arkadaşın değilim. Sana küsmem mevzu bahis olamaz. Ayrıyetten ben kimseye küsmem. Hayatımda kimseye küsmedim. Böyle tuhaf şeyler bilmem.'' Yağmur sürüyordu. Bir gök gürültüsü daha duyuldu. Nermin kıpırdamadı bile. İkisi de öyle sessizce oturuyorlardı. Nermin kalkıp odasına çıkmayı düşünüyordu ama bir yandan da üşeniyordu. Başını önüne eğmişti. Yorgun bir hali vardı. Birdenbire yorulmuştu da gerçekten. Yağmur tıpırtılarının arasında sessizlik büyüyordu. Birbirlerini unutmuş gibiydiler. Nermin'in yorgunluğu bitkinliğe dönüşüyordu. Dedesinin ellerine takıldı gözleri. Hüsrev Bey ellerini kucağındaki kitabın üstüne bırakmıştı. İnce, beyaz, neredeyse şeffaflaşmış ellerinin damarları mor çizgiler halinde kabarmıştı. Kahverengi lekeler kaplamıştı üstünü. Eskilikten paslanmış gibiydi. Hiç kımıldamıyorlardı. Geniş salonun içinde karşılıklı sessizce oturuyorlardı. Arada bir şimşek çakıp gök gürüldüyor ama ikisi de artık bunun farkına varmıyordu. İki yaşlı, belki de İki ölü insan gibi duruyorlardı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 150. Devamı 15. ayrımda.